أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما وعملا وخشية برحمتك يا أرحم الراحمين. أبلر Hucurat suresinin tefsirini yapıyorduk. Birinci ayetteyiz. Bu dersimiz dördüncü ders olacak. Bir önceki dersimizde Hucurat suresinin birinci ayetine başlamıştık. O ayete Allah-u Teala ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler nidasıyla başlıyordu. Geçenki dersimizde sadece bu nida üzerinde durmuştuk. Bu nida demiştik o derste Kur'an-ı Kerim'in 89 yerinde geçiyor. Demiştik ki hem bu ayette hem de başka ayetlerde, yani Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in 89 yerinde müminlere bir şey yapmalarını emretmeden önce, işte doğruya irşat etmeden önce, bir yanlışı düzeltirken, bir şeyden nehyederken, sakındırırken Allah-u Teala başlangıçta bu 89 yerde ya eyyühellezine amenu diye başlıyor. İşte bu nida ile başlamasının faydalarından bahsetmiştik. Bu nida ile başlamanın işaret ettiği hususlar üzerinde durmuştuk. Bu konuda alimlerimizin tespit etmiş olduğu hoş olan, güzel olan böyle faydalar, işaretler vardı. Onları sizlerle paylaşmıştım. Özellikle de ama bu faydalardan sonu üzerinde durmuştuk. O da neydi? Ya eyyühellezine amenu ifadesi davette insanları Hakk'a davet ederken nasıl bir uslup izlememiz gerektiğini bize anlattığını söylemiştik. Bu, yani bu ifade bu usluba işaret ediyordu. Yani güzel, insanların kalbini böyle kazandıracak şekilde, açacak şekilde insanlara davet etmemize yönelik bir işaret olduğunu açıklamıştık o dersimizde. Özellikle bunun üzerinde durmuştuk yani. İnşallah şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz abiler. Hatırlayalım, birinci ayette ne buyuruyor Allah-u Teala? Ey iman edenler! لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Allah ve Resulünün önüne geçmeyin ya da önüne geçirmeyin. Zaten inşallah bahsedeceğiz. وَاتَّقُ اللّٰهِ Allah'tan korkun. اِنَّ اللّٰهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ Allah-u Teala işitendir, bilendir. Şimdi abiler, ey iman edenler dedikten sonra Allah-u Teala işte nehyini söylüyor. لَا تُقَدِّمُوا Ey iman edenler dedikten sonra Allah-u Teala nehi لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Allah ve Resulünün önüne geçmeyin ya da geçirmeyin. Şimdi bu لَا تُقَدِّمُوا diye okudum ya. Bu okuyuştan başka okuyuş şekillere de gelmiş. La tuqaddimu. Ama en meşhur la tuqaddimu. Bu şekil okuyuş alimlerin genelinin okuyuşu. Dediğim gibi başka şekillerde de okunmuş. Yani bu şekilde rivayetler var. La tuqaddimu'nun başka yani bir şekilde de okunduğu şekiller de var. Ama alimlerin geneli la tuqaddimu diye okuyor. La tuqaddimu diye okunduğunda abiler iki anlama geliyor. Birincisi لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Allah ve Resulünün önüne geçirmeyin. Birinci mana bu şekilde okunduğunda, birinci mana. İkinci manada لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Allah ve Resulünün önüne geçmeyin. İki tane anlam var. Önüne geçirmeyin de verebilirsiniz. Önüne geçmeyin anlamına da gelir. Ama genelde böyle bizim meallerde geçen hangi anlam? Önüne geçmeyin, değil mi? Geçmeyin anlamı daha fazla ağırlıklı. Ama önüne geçirmeyin anlamı da verilebilir. Şimdi her ikisini de ele alalım. Ne diyor? Önüne geçirmeyin. Peki neyi önüne geçirmeyelim? Zikredilmiş mi? Allah ve Resulü önüne geçirmeyin diyor. Peki neyi geçirmeyelim? Ayette bu zikrediliyor mu abiler? Niye zikredilmemiş? Ta ki Allah-u Teala'nın bu nehyini işiten kişi veyahut da bu nehyini okuyan kişinin zihni Allah ve Resulünün önüne geçirilmesi mümkün olan her bir türlü söze, her türlü fiile, her türlü görüş ve inanca gitsin diye. Bunun önünü açık bırakıyor ki Allah-u Teala ta ki bu nehyi okuyan kişinin zihni veyahut da dinleyenin zihni ne yapsın? Allah ve Resulünün önüne geçirilmesi mümkün olabilen ne kadar söz varsa, ne kadar eylem varsa, ne kadar görüş, inanç, itikat varsa hepsi de aklı gitsin diye, hepsini de anlasın diye, hepsini bu şekilde hayat kapsasın diye Allah-u Teala neyi önüne geçirmememiz gerektiğini söylemiyor. Önüne geçirmeyin diyor sadece. Artık aklına ne gelirse. Yani hiçbir şeyi o zaman önüne geçirmeyin. Her ne geçirilebiliyorsa ve keza vakada mesela görülen bir takım insanlar tarafından öne geçirilen, Allah ve Resulünün emirlerini ve nehyini önüne geçirilen her ne varsa akla gelen her şeyi kapsasın diye ne yapılmıyor? Zikredilmiyor. Yani o zaman biraz açacak olursak, yani Allah Teala burada ne diyor? Hani Allah ve Resulünün önüne kendinizi, görüşünüzü, düşüncelerinizi, fikirlerinizi, Allah ve Resulünün emri var. Ne yapmayın bu emirlerin önüne, nehilerin önüne? Düşüncenizi, fikirlerinizi, dünyevi menfaatlerinizi, rahatınızı, nefsinizi, hevanızı, hevesinizi, aklınızı, mantığınızı, örf ve adetlerinizi, işte alim olarak, şeyh olarak, hoca olarak bilinen kimseleri, işte cemaatinizi vesaire aklınıza gelebilecek ne varsa önüne geçirilmesi mümkün olan, bak tekrar ediyorum o ifadeyi, Allah ve Resulünün önüne geçirilmesi mümkün olan her şey. Ve keza vakada ne önüne geçiriliyorsa insanlar tarafından her şey abiler. Vesaire, yani bu saydığımız hiçbir şeyi Allah ve Resulünün emirlerinin ve nehilerinin önüne geçirmeyin. Yani sizden öne geçirme eylemi sadır olmasın diyor yani. Size bakıldığı zaman önüne geçirme eylemi bunda yok denilsin yani. İşte Allah-u Teala'nın burada istediği şey bu. Allah ve Resulünden bir emir gelmişse, Kur'an ve sünnette açık bir emir ve nehi sabit olmuş sahabeler, o zaman hiçbir şey öne geçirmeden ne yapın diyor Allah-u Teala? Bu emre ve bu nehye açık sabit. Kur'an'da açık sabit, sünnette sabit. Hemen teslim olun yarhamdülillah. Karşı çıkıp muhalefet etmeyin, itiraz etmeyin. Hemen ne yapın? İşittik ve itaat ettik deyin, boyun eğin diyor değil mi? Ama maalesef mesela bugün bakıyoruz değil mi? Yani Allah ve Resulünün açık bir emri var, açık bir nehi var şeriatın, dinin. Bunu mesela insanlara söylediğim zaman değil mi? Birçok insanın yani hemen ne yapıyor? Ama deyip başlıyor bahaneler sürmeye değil mi? Dünyevi rahatını ileri sürüyor. Ama şöyle, ama böyle vesaire. Ama şimdi öyle olsa şimdi böyle olmaz ki. İşte aklıma uymuyor, işte mantığıma uymuyor. İşte Kur'an'ın falanca ayetine uymuyor. Yani halbuki yani sünnette net bir şekilde sabit olmuş değil mi? Peygamberden sayı bir şekilde geldi, ispatlanmış. Adam sanki kendi inancına göre, kendi fikrine göre Kur'an'ın şu ayetine uymuyor diyor. Değil mi? İşte bilime uymuyor diyor. İşte yok şurama uymuyor, yok burama uymuyor falan deyip ne yapıyor? Yani böyle rahat bir şekilde Peygamberden gelen şeyleri, emirleri ve nehileri bu şekilde reddediyor. Ve bu şekilde ne yapmış oluyor? Fikrini, aklını artık neyse önüne geçirmiş oluyor ve bu ayete muhalefet etmiş oluyor Rabbim. İşte Allah-u Teala bizi bundan nehyediyor. Dediğimiz gibi ikinci manada neydi? Önüne geçmeyin de değil mi? Yani la tukaddimu, yani bir mana la tetekaddemu. O şekilde. Yani önüne geçirmeyin, bir de ikinci mana önüne geçmeyin. La tetekaddemu. Manasında ki zaten İbn Abbas, Ebu Hayve, Dahhak, Yakup mesela zaten ayeti nasıl okumuşlar? La tekaddemu diye de okumuşlar. La tekaddemu. Aslında la tetekaddemuydu ama o baştaki ta ne oluyor? Tahfif için hasfediliyor. La tekaddemu diye de okumuşlar. La tekaddemu diye bir mana, yani önüne geçmeyin anlamına geliyor. Dolayısıyla ikinci manada önüne geçmeyin. Burada da şimdi aynı soruyu soruyoruz. Allah ve Resulünün önüne geçmeyin. Peki hangi hususta geçmeyin? Önüne geçmeyin diyor da hangi hususta, hangi konuda, hangi şey hakkında önüne geçmeyin? Peki nasıl geçmeyin bir de? Değil mi? Bu zikredilmiş mi? Bunu da Allah-u Teala zikretmemiş. Ta ki hepsini kapsasın diye. Aynı az evvel söylediğimiz şeyin aynısını tekrar söylüyoruz. Yani herhangi bir hususta anlamına geliyor. Allah ve Resulünün önüne geçmeyin ve hiçbir sözle, hiçbir fiille, hiçbir inançla, hiçbir görüşle, hissi olsun, manevi olsun, hiçbir şekilde geçmeyin. Yani bu ayet o zaman içinde ne oluyor? Allah zikretmediği için her türlü söz, fiil, inanç girmiş oluyor abiler. Mesela ikinci derste ne söylemiştik? Bu ayetin gelen nuzul sebeplerini söylemiştik abiler. Mesela bu nuzul sebepleri üzerinden bu anlamı tatbik edelim mesela. Yani hamdi nuzul sebepleri de aklımıza gelir. Demiştik ki ulema bu ayetin nuzul sebebi hakkında ihtilaf etmişti. En sahih nuzul sebebi olan hadise neydi? Hatırlayalım, bir kafile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e geliyordu. Ve kendilerine bir emir tayin etmesini istemişlerdi. Daha Nebi sallallahu aleyhi ve sellem görüşünü beyan etmeden önce bu konuda, yani şu emir olabilir diye, o mecliste bulunan Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anh kendi görüşlerini öne sürmüşlerdi. Ebu Bekir radıyallahu anh daha peygamber cevap vermeden, o konudaki görüşünü beyan etmeden demişti ki Ebu Bekir radıyallahu anh, ya Resulullah falanca emir yap. Ömer radıyallahu anh demişti ki falanca emir yap diye bu şekilde, hatta sonra ne olmuştu? Ebu Bekir radıyallahu anh dedi ki Ömer radıyallahu anh sen bana muhalefet etmeyi kastediyorsun değil mi? Ben adam dedim bu olsun dedim ama sen de diyorsun ki falanca olsun. Senin kastın bana muhalefet etmek diye böyle sesleri de yükselmişti ve hem bu birinci ayet hem de ta beşinci ayete kadarki ayetler inmişti. Allah bu olay üzerine dedi ki Allah Resulü'nün önüne geçmeyin. Kime söyledi bunun nüzul sebebine göre? En sahih bakın nüzul sebebi bu. Dedik ya farklı nüzul sebepleri gelmiş. Birazdan zaten tekrar hatırlatacağım. En sahih nüzul sebebi bu. Ne diyor Allah Teala Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anh gibi ümmetin en değerli iki insanına? Diyor ki Allah Resulü'nün önüne geçtiniz. Allah Resulü'nün önüne geçtiniz. Allah Resulü'nün önüne geçmeyin diyor. O zaman demek istiyor ki hani bu nüzul sebebine göre ayetin manaları olursak o zaman demek ki yani Nebi Aleyhisselam'a bir şey sorulmuşsa bak burada bir kafire geliyor. Diyor ki ya Resulallah bize bir emir tayin et. Ha bunlar ne yaptı? Peygamber daha bir şey söylemeden hemen onlar öne geçti. Bak öne geçtik gördüğünüz gibi sözüyle, sözle, kendi görüşüyle öne geçti. O zaman demek ki Allah diyor ki Nebi Aleyhisselam bir şey sorulduğu zaman onun meclisinde ona bir mesele arz edildiğinde ne yapmayın? O konuşmadan, o cevap vermeden ne yapmayın? Siz acele edip de konuşmayın, cevap vermeyin diyor. Yine bu ayetin nüzul sebebi olarak vardı olan bir tane de rivayet neydi? Kimileri, kimi sahabeler ne yapmışlardı? Kurban bayramında Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kurbanını kesmeden önce kurban kesmişler. Normalde kurban ne zaman kesilirdi? Namaz kılarsın. Sonra ama bunlar namaz kılmadan önce Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle kurban kesmişlerdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyordu? Namaz kılıp öyle kesiyordu. İşte bunun üzerine ayet indi. Bak ne yapmışlar, ne yaptılar? Fiilleriyle değil mi? Allah Resulü'nün önüne geçtiler. Yine mesela diğer nüzul sebeplerini hatırlamış oluyoruz hem de öbür nüzul sebeplerini. Neydi bir tanesi de gelen rivayete göre bazı sahabeler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oruç tutmadan önce oruç tutmuşlardı. Hangi oruç? Yevmuş Şek. Şek günü var ya. Şaban'ın sonu mu yoksa Ramazan'ın başı mı diye şüphe edilen gün var ya. Normalde o günde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o günde oruç tutmamıştır. Bu oruç tutulmasını nehyetmiştir. Bugüne ne denilir? Şek günü denilir. Yevmuş Şek'miştir. Yine hatırlayalım. Son bir tane rivayette aktaralım. Nüzul sebebiyle alakalı. Bir de ne vardı? Peygamber Efendimiz'den bir seriye göndermişti. Değil mi? Ve o seriyedeki kişiler Peygamber Efendimiz'e danışmadan, değil mi? Onun hükmünü bilmeden kendi görüşlerine göre iki tane adam öldürmüşlerdi. İki tane adam öldürmüşlerdi. Yani seriye ne demek? Peygamber Efendimiz'in katılmadığı savaşlar. İki tane adam öldürmüşlerdi ve bu şekilde bakın Peygamber Efendimiz'in ne yaptılar? Önüne geçtiler. Halbuki ne yapacaklardı? Daha yani o adamı öldürelim mi öldürmeyelim mi? Mesele kapalı. Ne yapmaları lazımdı ilk başta? İlk başta Peygamber Efendimiz'e bir danışacaklar değil mi? Bunlar öldürülür mü öldürülmez mi? Böyle bir şey yapabilir miyiz yapamaz mıyız? Ama ne yaptılar? Peygamber Efendimiz'e danışmadan iki tane adamı öldürdüler ve bunun üzerine bu ayet indi. Dedi ki Peygamber'e sormadan ne yapmayın? Hükmünü bilmediğiniz konularda kendi kafanıza göre hareket etmeyin. Bak kendi kafanıza göre ne yaptınız? Adam öldürdünüz diye. Bu şekilde Allah Teala onları bundan nehyetmişti. Evet. Yani dikkat ederseniz bakın. Şimdi ayet ne? Allah ve Resul'ün önüne geçmeyin değil mi? Ama bakın nüzul sebepleri aktardım. Hep neyin üzerine dikkat ederseniz? Hep Resul. Tabii bir tane gelen rivayet vardı. Genelde zaten de. Ama geneline bakıyorsunuz. Yani genelde o bir tane rivayet aktardım. Katade'den gelen bir rivayetti. Yani Allah bu konuda, şu konuda bir şey indirseydi ya, işte şöyle olsaydı bu diye bunun üzerine iniyordu ayet. Mesela bu Allah hem de Resulü ile ilgili. Ama bakın bu aktardığım rivayetlere bakın. Hep sadece neyle alakalı? Sırf Resulü ile alakalı değil mi? Yani rivayetlerin geneline baktığınız zaman abiler ne görüyorsunuz? Hep Resulün önüne geçmeyle alakalı şeyler görüyorsunuz değil mi? Ama niye Allah-u Teala ayette dedi ki Allah ve Resulün önüne geçmeyin? Değil mi? Çünkü sen Resul'ün önüne geçince ne yapmış oluyorsun? Allah'ın önüne geçmiş oluyorsun. Değil mi? Allah'a itaat, Resul'e itaat, Allah'a itaattir. Resul'e isyan, Allah'a isyandır. Halbuki bakın rivayetlerin geneline baktığınız zaman hep Resul'ün önüne geçme olayı var. Resul'ün önce oruç tutuyor. Resul'e sormadan adam öldürüyor değil mi? Vesaire. Peygamberin önünde ses yükselterek işte görüş beyan ediyor Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anh. Ama bunlar ama ne yapıyor Allah-u Teala? Yine kendi ismini zikrederek böylelikle Peygamber isminin kendi katındaki şanlı yüceliğini ne yapıyor? İfade etmiş oluyor. Bakın abiler bu ayeti destekleyen iki tane rivayet aktaracağım. Bir tanesi yani genel olarak bilinen bir rivayet ama aktarayım. Muaz bin Cebel radıyallahu anh değil mi? Peygamber sen onu nereye göndereceği zaman? Yemen'e. Değil mi? Yemen'e göndereceği zaman ne dedi? Bime tahkum. Neyle hükmedeceksin? Ne dedi? Allah'ın kitabıyla. Peki bulamazsan Resul'ün sünnetiyle onu da bulamazsan ne yaparım? İçtihad ederim. Dedi ve Peygamber Efendimiz ne yaptı? Onun göğsüne vurdu ve dedi ki Elhamdülillahillezî veffeka rasûle rasûlî limâ yardâ rasûlû. Yani Allah, o Allah'a hamdolsun ki o ne yaptı? Resulünün Resulünü, yani Resul peygamberisinin onun Resul elçisi, yani gönderiyor Yemen'e. Onun Resul neye muvaffak kıldı? Resulünün razı olacağı şeye muvaffak kılan Allah'a hamdolsun dedi. Bakın. Yani burada bak ne yaptı? Muaz bin Cebel görüşünü tehir etti değil mi? Bak öne geçirdi mi? Heh. Eğer ne yapsaydı? Şayet daha Kur'an ve sünnette araştırmadan, bir şey yok ona hükmedecek ya. Araştırmadan önce eğer ki ne yapsaydı? Görüşünü eğer öne geçirseydi o zaman Muaz bin Cebel de neyden olacaktı? Bu ayete muhalefet edenlerden olacaktı değil mi? Ama bak ne yapıyor? İlk başta Kur'an. Bulamazsam sünnet, sonra ne yaparım? Heh. Kur'an ve sünnet en önemlidir. O yüzden abiler, yani mesela bir müçtehit bir konuda hüküm verecek olan bir ilim ehli, bir alim, bir kimse Kur'an'da bir şey bulamaz zaman ne yapar? Belli şartlarında içtihat eder. Ona göre yani en doğru, doğruya en yakın olan şeye göre amel eder. Ama tabii diyelim içtihat etti diyelim bir alim. Ondan sonra Allah'ın kitabından bir nas onun için zahir oldu. Ha bak böyle bir Kur'an'dan bir ayet varmış. İlk başta zannetti ki Kur'an'da böyle bir şey yok. Değil mi? Sünnette bu konuda bir hüküm yok. Öyle zannederek ne yaptı? İçtihat etti ve doğruya en yakın gördüğü şeyi söyledi. Ama sonradan anladı ki o Allah'ın kitabından ne varmış? Bir hüküm varmış. Veyahut da peygamberin sünnetinden bir hüküm varmış. Hemen ne yapacak o müçtehit? Görüşünden dönmesi lazım değil mi? Yani ilk başta tabi bulamamıştı. Ama sonradan zahir oldu ki o zaman ne yapacak? Ta kitaplı sünnetle hüküm versin diye görüşünden dönmesi lazım. İkinci bir rivayet bakın abiler. Bu yani önemli bir rivayet. Gerçekten çok hoş bir şey. Ayşe radıyallahu anh anlatıyor. Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hastayken artık yani son dönemlerinde biliyorsunuz vefat etmeden önce hastalanmıştı ya. Dedi ki diyor Muru Ebu Bekir'in fel yusalli bin nas. Ebu Bekir'e söyleyin, emredin. İnsanlara namaz kıldırsın. Ayşe radıyallahu anh da bunun üzerine diyor ki ey Allah'ın Resulü diyor. Ebu Bekir şayet senin makamına geçse diyor. Yani o da namaz kılmadı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılıyor. Senin makamına geçip namaz kıldırsa lem yusmi'in nase minel buka. Ağlamaktan diyor insanlara sesini işittiremez. Yani Ebu Bekir radıyallahu anh çok hüzünlenen, hemen böyle ağlayan bir kimse, kalbi yumuşak bir kimse. Kur'an okusa ağlar. Dolayısıyla insanlara namaz kıldırmaya güç yetiremez diyor. O yüzden bunun yerine yani Ebu Bekir radıyallahu anh olacağına, babam olacağına kime söyle namaz kıldırsın? Ömer radıyallahu anh. Bir rivayette de Ali radıyallahu anh geçiyor. Sonra diyor ki Ayşe radıyallahu anh, benim bu cevabım üzerine bakın şimdi. Peygamber sana diyor ki Ebu Bekir'e emredin namaz kıldırsın bak. Bitti. Değil mi? Bir şey söylüyoruz. Hani şimdi hatırlayın mesela biz insanlara diyoruz ki bak Allah sen böyle diyor bak düğünde işte bak sen müzik çalıyorsun ama bak müzikli düğün olmaz. Mesela miras böyle taksim edilir ve Allah buna şirk demiş mesela açık ayetleri gösteriyorsun falan. Değil mi? İşte medet ya falanca filanca mesela diyenler var açık bizzat işleyenler var bak bunun delili yoktur tam aksine ayetler var diyorsun mesela. Bunları tüm tasavvur edin bakın. Bak bu daha çok basit bir mesele değil mi? Normal bir mesele yani. Bir de yani bunları düşünün. Şimdi Peygamber sen böyle diyor. Diyor ki bak tamam emredin ama bunun sonra bunun üzerine bakın. Diyor ki Peygamber selam Ebu Bekir'e söyleyin insanlara namaz kıldırsın. Tekrar ediyor bakın. Zaten ilk başta söylemişti. Ayşe radıyallahu anh dedi ki ya Resulallah böyle. Yani Ömer radıyallahu anh kıldırsa Peygamber selam diyor ki tekrardan Ebu Bekir'e söyleyin namaz kıldırsın. Neyse Ayşe radıyallahu anh diyor ki ben de diyor Hafsa'ya söyledim. Bu sefer bir daha tekrar Peygamber selam'a itiraz etmiş olmayayım diye. Değil mi? Zaten şimdi acısı var. Hasta belki yani acısından dolayı yani benim yani bu teklifime cevap vermemiş olabilir. O yüzden yani belki tekrar edeyim. Yani ikinci bir şahıstan olsun. Bir daha ben söylemişim söylesem daha sıkıntı olabilir. Farklı bir şahıs üzerinden ikna ettirmeye çalışayım diye Hafsa radıyallahu anh diyor ki git diyor Resulullah söyle. Ebu Bekir eğer geçse insanlara namaz kıldırırsa insanlara ağlamasından işittiremeyecek. Ömer radıyallahu anh söyle o namaz kıldırsın diye. Hafsa radıyallahu anh aynısını yapıyor. Bu sefer Peygamber Efendimiz diyor ki kızıyor bak bu sefer. Diyor ki inne kunne le entunne savahibatu Yusuf. Muhakkak ki diyor sizler var ya sizler Yusuf'un sahibelerisiniz diyor. Yani Yusuf'un yani muamelede bulunmuş olduğu yani beraber bir olay geçirmiş olduğu kişi o kadınlar gibisiniz diyor aynen. Yani hani Yusuf Aleyhisselam hem Züleyha başta olmak üzere başka o şehirdeki kadınlar da vardı ya. Hani Yusuf Aleyhisselam'ı yani şey yapmak istiyorlardı. Kendilerini çekmek istiyorlardı. O kadınlara ben sizler var ya diyor o kadınlar gibisiniz diyor. Siz ikiniz o kadınlar gibisiniz. Ben diyorum ki Ebu Bekir radıyallahu anh o kıldıracak. Siz hala diyorsunuz ki haber işte şöyle yani Ömer kıldırsa falan. Ya ben dedim tamam bitti. Anladım ben sizin söylediğinizi. Bir daha ikinci kere, üçüncü kere niye bana söylüyorsunuz? Niye tekrar ediyorsunuz? Hemen daha görüşünüzü, fikrinizi öne geçirme. Hemen teslim ol. Peki niye burada benzetti? Şimdi o kadınlar ne yapmışlardı? Amaçlarına ulaşmak için, değil mi? Bu konuda ısrarcı olmuşlardı, değil mi? Yani yapmış oldukları şeyi tekrar etmişlerdi. Aynen bunlar da işte amaçlarına ulaşmak için, yani Ebubekir kıldırmasın, Ömer kıldırsın diye. Amaçlarına ulaşmak için ne yapıyorlar? Tekrar ediyorlar, ısrarcı davranıyorlar. Bu yüzden bu konuda ne yaptı? Hani o konuda yani Yusuf Aleyhisselam'ın o zamandaki o kadınlara onları benzetmiş oldum. Bu önüne geçme veya da geçirme, bunun abiler çok şekilleri var yani malum. Birçok şekilde Allah Resulü'nün önüne geçme ve geçirme şekilleri var. Bunlardan ben özellikle yani en önemlilerini inşallah zikretmek istiyorum. Ve günümüzde yaygın olan, bilinmesi gereken hususlardan bahsetmek istiyorum. Mesela bir öne geçme ve geçirme şekli nedir? Allah-u Teala'nın bir hükmü var. Bu hükmün dışındaki bir hükmün ya her zamanda veyahut da belli bir zamanda Allah'ın o hükmünden daha güzel olduğuna inanmak mesela. Böyle kişiler çok fazla. Daha elverişli işte bu hüküm, daha münasip, işte bu asra daha uygun. İşte veyahut da aynı derecede, yani Allah'ın hükmüyle bu hüküm aynı derecede, eşit derecede mesela olduğuna inanmak. Veyahut da işte Allah-u Teala'nın hükmüne aykırı bir hükümle hükmetmenin caiz olduğuna, helal olduğuna inanmak. Bu da nedir? Allah ve Resulünün önüne geçmektir, geçirmektir değil mi? Veyahut da mesela İslam'ın bir ya da birden çok hükmünün ve şu asırda tatbiki elverişli, münasip olmadığına inanmak, eksik olduğuna inanmak, Allah'ın hükümlerini beğenmemek, bunlar hep nedir? Allah Resulü'nün önüne geçme ve geçirmedir. Keza mesela nedir? Abiler, bu da çok önemli ki Allah-u Teala'nın hükümlerine aykırı kanunlar çıkartmak değil mi? Allah'ın bir hükmü var, ona aykırı ne yapıyor? Kanun çıkartıyor. Allah-u Teala içki haram diyor, bu da nedir? Serbest olanları kanun çıkartıyor. Bu da keza böyledir. Veyahut da abiler, şu da keza önüne geçirmedir. O da nedir? Diyelim bir kanun çıkarılacak ama nasıl çıkarılıyor? Allah-u Teala'nın şeriatından bağımsız olarak. Yani bu konuda Allah-u Teala ne diyor? Bu Kur'an'a ters mi değil mi? Sünnete ters mi değil mi? Dine aykırı değil mi? Buna bakmadan Allah-u Teala'nın şeriatından tamamen müstakil, bağımsız olarak Allah'ın dinine taban tabana zıt olan ilke ve inkılaplara esasınca onlara uygun olduğuna dikkat ederek ne yapmak? Genele yönelik kanunlar çıkartmak. En başında zaten böyle bir şekilde kanun koyabilme yetkisini üstlenmek değil mi? Bugün mesela olduğu şekliyle insanlar demokrasi sisteminin demokrasi ki egemenliği kayıtsız şartsız bir şekilde, ki bu Allah'ın hakkıdır. Millete veriyor. Millet de ne yapıyor? Demokrasinin kendisine verdiği bu hakkı onlara veriyor. Böylelikle o parlamenter ne yapmış oluyor? Allah'ın hükmünden, şeriatından bağımsız bir şekilde Atatürk ilke ve inkılaplarına, demokrasi, insan özgürlüğü esaslarına uygunca kanun çıkartma hakkını ne yapmış oluyor bu şekilde? Birinci adım üstlenmiş oluyor bak. Bu zaten bir kere öne geçme şekli en başında. Ve bu üstlendikten sonra ne yapıyor? Bu şekilde anlattığımız şekilde işte ne yapıyor? Allah'ın şeriatından bağımsız bir şekilde ve bu ilke ve inkılaplara uygun şekilde kanunlar çıkartıyor. Ve bu kanunları insanlar arasında hakim kılıyor ve insanları buna uymaya ne yapıyor? Zorluyor. Velev ki abiler bunun çıkartmış olduğu hüküm zahiren Allah'ın ve Resulünün açık bir hükmüne ters hüküm olmasa bile. Mesela hep şöyle örnekler veriliyor mesela. Yani sadece bu değil. Yani sanki parlamenterler sadece işte daha çok, ondan daha çok bunu yapıyorlar. Yani Allah'ın açık bir haramı var, ona işte serbest kanun çıkartıyor mesela. Zaten önceden birileri çıkartmış, adam sadece onunla hükmediyor. Yoksa adamın genelde çıkardığı kanunlar hep nasıl kanunlar? Yani böyle hani zahiren Kur'an ve sünnete değil mi? Yani açık taban tabana zıt yani kanunlar çıkartmıyorlar. Genel olarak yani normal idareyle alakalı değil mi? Buna benzer mesela Kur'an ve sünnete ters olduğu gözükmeyen kanunlar çıkartıyorlar. Ama bunu yaparken nasıl yapıyorlar işte? Bu şekilde yapıyorlar ya. İşte bu da nedir abiler? Bu da küfürdür. Bu da şirktir. Ama bize Allah ve Resulü'nün açık yani hükmüne aykırı bir şekilde kanun çıkarmak, bu daha da zaten açık bir küfür olur zaten. Bazıları mesela ne diyorlar abiler? Bu şekilde mesela Allah'ın hükmüne aykırı bir kanun çıkartıyor. Bakın bazı telefiler diyorlar ki abiler bak. Diyorlar ki bunun küfür olması için ne olması lazım? Diyorlar ki kişinin bu çıkardığı kanunu Allah'ın dinine nispet etmesi lazım ki küfür olsun. Yani bir adam düşünün bak, yani bu bazı selefi geçinen bazı telefilerin düşüncesi. Adam içkiyi serbest bırakan kanun çıkarttı. Bak net küfür yani değil mi? İçki serbesttir diyor. Bu küfür değil diyor. Ne zaman küfür olurmuş? Adam bu içki serbesttir hükmünü Allah'ın dinine nispet edecek. Yani diyecek ki bu Allah'ın dinine göre helaldir. Böyle bir şey var mı şu anda dünyada abiler? Yani sen kanun çıkartıyorlar değil mi? Var mı böyle Allah'ın dine nispet eden? Yani ona göre, onlara göre yani böyle bir yani küfür yok şu anda. Bu asırda böyle bir küfür yok. Çünkü Allah'ın dine nispet etmiyorlar. Ya da diyorlar ki ya da küfür olması için ne olması lazım? Kişi bunu helal kılarak yapması gerekiyor. Yani Allah'ın dine nispet etmese bile adam eğer bu yapmış olduğu işin helal olduğuna, caiz olduğuna inanırsa o zaman ne olur? Küfür olur diyorlar. Biz size diyoruz ki helal olduğuna inanmasa bile değil mi? Bu başlı başına nedir? Küfürdür. Küfür, itikadi küfür de var. Nasıl bir de küfür var? Ameli küfür de var. Bu da nedir abiler? Küfür olan Allah'ın hükmünün önüne geçirmedir. Keza mesela bakın bu da çok önemli bir mevzu abiler. Bu da çok önemli bir mevzu. Allah'ın hükmüyle hükmetmeme meselesi. Bu da keza açıkça Allah'ın önüne geçmedir değil mi? Allah hükmüyle hükmedin diyor. Allah'ın hükmüyle hükmetmiyorsun. Bakın abiler bu konuda önemli bir nokta. Şimdi biliyorsunuz bu konuda çok böyle yaygara çıkartılıyor. Bugün mesela bazı İslam'ı nispet eden kendisini yöneticiler var. Bunların Allah'ın hükmüyle hükmetmeme eylemlerini bak kanun çıkartma ayrı bir eylem. Allah'ın hükmüyle hükmetmeme ayrı bir eylem değil mi? Bunu küfür olarak görmeyen kimseler var. Diyorlar ki bu küçük küfürdür. İşte İbn Abbas'tan gelen nakiller falan biliyorsunuz. Abiler bakın bunun küçük küfür olan şekli de var. Büyük küfür olan şekli de var. Şu an yöneticilerin yaptığı nedir? Büyük küfürdür. Diyorlar ki şimdi bu yöneticiler Allah'ın hükmüyle hükmetmiyor tamam ama bu yaptıklarının helal olduğuna inanmıyorlar diyor. Yani aslında Allah'ın hükmüyle hükmetmenin gerekli olduğuna inanıyorlar. Vacip olduğuna inanıyorlar ama şu ya da bu sebepten dolayı ne yapıyorlar? İşte biliyorsunuz işte ay ya dayı demek lazım işte yani belli şeye ulaşmak için. Allah'ın hükmüyle hükmetmiyorlar diyor. Bu nedir? Küçük küfürdür. Yani dinden çıkartmayan bir küfür değil mi? Biz ne diyoruz? Bu büyük küfürdür. Küçük küfür olan kısmı da var. Büyük küfürün dabıtı ne abiler? Kuralı ne? Nasıl açıklarız? Eğer şöyle olursa abiler Allah'ın hükmüne hükmetmek büyük küfür olur. Bir meseleyi düşünün. Adam Allah'ın herhangi meseledeki bir hükmü. Mesela hırsızın elinin kesilmesi hükmü var değil mi İslam'da? Eğer bir adam Allah'ın hırsızın elinin kesilmesi hükmünü tamamen işlevi hale getirmişse. Yani adam bu hükümde hiç hükmetmiyor. Adamın hırsızın cezası konusundaki asıl hükmü her zaman hükmettiği asıl hükmü yani kanunda geçerli olan bakın kanunda geçerli olan 2 ay hapis cezası mesela. Tamam. Adam ne yapıyor? Ya kendisi bu kanunu çıkartmış ve onunla hükmediyor ya da başkaları öncekileri İsmet'in önüler falan filan artık çıkartmış. Öbürsü de ne yapıyor? Bu çıkartma hükümle hükmediyor. Ama bakın nasıl hükmediyor? Onun hükmettiği o hüküm var ya 2 ay hapis cezası. Asıl olan yürürlükte olan kanun yani. Yani adam o el kesme cezasının cinsini terk etmiş adam. Yani böyle bir hüküm kanunla yürürlükte bile yok. Bu nedir abiler? Adam derse ki işte yani 2 ay hapis cezası bu konuda kanun yürürlükte. Her zaman asıl uyduğu asıl kanun yürürlükte olan kanun bu. El kesme cezası tamamen işlevsiz hale getirilmiş. Bunun cinsi terk edilmiş yani komple yok böyle bir hüküm. Bu şekilde hükmederse nedir abiler? Bu küfürdür. İstediği kadar bunun helal olduğuna inanmasa da değil mi? Bunu işte böyle rüşvet aldığı rüşvetten dolayı, akrabalıktan dolayı işte akraban falan diye vesaire. İstediği kadar bundan dolayı yapsa nedir bu küfürdür. Ne zaman küçük küfür olur peki? Ne zaman küçük küfür olur? Aslen abiler Allah'ın kanları yürürlükte. Aslen. Bakın bu çok önemli bir mesele. Yani bunu Müslümanların iyi fıkh etmesi lazım. Bazıları yanlış anlıyorlar. Hangisi büyük küfür, hangisi küçük küfür? Bazıları yani karıştırıyorlar. Bu çok önemli bir mevzu. Ne zaman küçük küfür olur? İşte o İbn Abbas'ın işte küfrün düne küfür meselesi var ya küçük küfürdür. Biz şu zaman aslen o hakimin hükmettiği kanlar Allah'ın kanları. Yani yürürlükte aslında hangi kanlar var? Allah'ın kanları var. Ama adam ne yapıyor? Bir rüşvet alıyor, bir yakınlığı var vesaire. Şu da bu sebepten dolayı yaptığın helal olduğuna inanmadan ben yanlış işliyorum, Allah'a maset işliyorum diye inanarak ne yapıyor? Bazı zamanlar Allah'ın hükmüne hükmetmiyor. Mesela aynı örnek. Normalde kanundan geçerli adamın hükmettiği, aslen hükmettiği mesele ne? Aslen hüküm verdiği mesele ne? El kesme cezası. Ama adam şu da bu sebepten dolayı ne yaptı? 2 yıl hapis cezası verdi. Bunu 1000 kere de yapsa, bak adam 1000 kere bile, 10.000 kere bile ne yapsa, el kesme cezasıyla değil de 2 ay hapis cezasıyla hükmese kafir olur mu? Olmaz. Farkı anladınız mı abiler? Bak, bunu 1000 kere de yapsa, 10.000 kere de yapsa kafir olmaz. Mesela şöyle bir şey hep duymuşsunuz derslerde işte, bir ya da iki meselede. Hep böyle diyorlar ya, bir ya da iki meselede hükmederse, 3 meselede hükmederse ne olacak? Küfür, yani bu da küçük küfür. Dabıtlı olmak lazım abiler. İlmi olmak lazım. Kural bu. Bak burada tekfir etmediğimiz kişi ne? Adam aslen Allah'ın kanunlarıyla hükmediyor. Yani yürürlükte olan kanunlar bu. Aslında mesela el kesme cezası meselesini verdik. Aslında kanunlar bu. Adam aslında normalde bununla hükmediyor. Ama adam ne yapmış? 10 kere, 100 kere şu ya da bu sebepten dolayı farklı zamanlarda el kesme cezası değil de işte hapis cezası ya da şu veya da bu cezayı vererek hükmetmiş. Bu iştahlar nedir? Küfür değildir. Tıpkı neye benziyor biliyor musunuz? İçki içmek mesela. İçki içmek mesela bir adam helal olduğuna inanmadan içki içse kafir olur mu ehl-i sünnete göre? Olmaz değil mi? Peki 100 kere içki içse mesela adam kafir olur mu? Adam hayatı boyunca zina etse. Hayatı boyunca. Sayısızca kafir olur mu? Heh, bu da işte. Adam sayısızca istediği kadar bu şekliyle Allah'ın hükmüyle hükmetmese ne olmaz abiler? Kafir olmaz. Farkı anladık mı abiler? Ama adam neyse adam yani o bir mesela hırsızın elini kesmesi hükmü kanundan yürürlükte yok. Hani Allah'ın o hükmünün cinsi aslı komple gitmiş işlevsiz yani yok. Ya kendi koyduğu bir hüküm var ya da başkasının koyduğu hüküm var. İşte o şekilde o hükmüyle hükmederse istediği kadar helal olur inanmasa bile o nedir? Küfürdür. İşte abiler bu yani alemlerin genelinin görüşü ama yine bazı alemler şu bizim küçük küfür dediğimiz mesele var ya. Ona bile ne demişler? Ha, ona da mesela Şeyh Ebu Katar'da Hafizahullah çok büyük bir alim biliyorsunuz. O şeyh mesela buna bile büyük küfür diyor. Yani diyor ki adam yani aslen şeriat kanunuyla hükmetse bile ama hevasından dolayı, rüşvetten dolayı, şu ya da bundan dolayı helal olduğuna inanmasa bile o dese ki o gün işte yani Allah hükmetmedi, el kesme cezasını hükmetmedi, şunla hükmetti. Bu bile ne olur diyor? Kafir olur diyor. Mesela Şeyh Muhammed Maktisi olsun başka mesela alemlerin genel abiler İbn Abbas'ın da işte hani o söylediği söz bu kastediliyor diyoruz. Ulemanın geneli Allah'ın doğru olan görüşü nedir? Bunun küçük küfür olduğu ama az evvel anlattığımız şeklinde ise nedir? Büyük küfür olduğudur abiler. Hani her iki şekilde sonuçta yani büyük küfür olan da küçük küfür olan sonuçta nedir? Allah'ın hükmünün önüne geçmektir. Ama birisi küfür olan, birisi haram olan sonuçta ikisi de Allah'ın hükmünün önüne geçme oluyor abiler. Yine mesela abiler başka bir mesela Allah'ın hükmünün önüne geçme ya da geçirme meselesinde. Mesela diyelim bir yani bir konuda bir mesele oldu. Mahkeme gidilecek yani birisinin çözümüne ihtiyaç var. Ne yapılıyor mesela? Adam tağutun mahkemesine gidiyor. Allah'ın hükmüyle razı hükmüyle hüküm vermeyen bir mahkemeye gidiyor. Ama bunun büyük küfür olması için abiler ne şart? Allah ve Resulünün mahkemesine giderek o meseleyi halletme imkanı olursa eğer imkan olur da buna göre yargılanma olur, buna göre hüküm talep etme imkanı var da gidip de başka hükümlere göre yargılanırsa o zaman bu ne olur? Büyük küfür olur. Ama mesela günümüzde olduğu gibi böyle bir imkanı yok adamın aslında yani istiyor ki Allah Resulü'nün hükmüne gideyim. Ama ne yapıyor adam? Yani imkanı oldu, imkanı olmadığı için gidiyor mesela başka mahkemelere gidip ondan hüküm talep ediyor ya. Tabii kimleri demiş ki yine buna büyük küfürdür ama doğru olan görüş nedir? Bu küfür değildir. Tabii haram mıdır, değil midir, ne zaman caizdir falan bu ayrı meseleler. Şimdi ona girmiyorum ama büyük küfür olmanın davası budur abiler. Yine başka bir önüne geçirme şekli abiler nedir? Bidattır, bidat. Bu da bak çok önemli abiler. Bununla alakalı çok önemli bir bilgi vereceğim inşallah. Bidat ne demek ilk olarak onu mesela söyleyeyim. Bidat kısacası Kur'an ve sünnette meşru kılınmayan her şeydir. Kur'an ve sünnette meşru kılınmayan her şeydir. Bakın çok güzel bir tarif size söyleyeyim abiler. Çok hoş. Nedir abiler? Farz veya vacip veya müstahap veya mübah veya haram veya mekruh veya küfür ya da şirk olduğu Kur'an ve sünnette belirtilmediği halde farz ya da vacip olarak, müstahap olarak, mübah olarak inanılan veya söylenilen veya yapılan ya da haram diye, mekruh diye, küfür diye, şirk diye kaçınılan, terk edilen, inanılan her şeydir. Bakın çok genel bir tarif oldu gördünüz mü? Normalde Kur'an'da mesela onun farz ve vacip olduğu belirtilmemiş. Ama adam ne diyor? Bu farzdır diyor, bu vaciptir diyor. Kur'an ve sünnette normalde onun haram olduğu geçmiyor. Ama adam ne yapıyor? Haram diye, küfür diye, şirk diye ne yapıyor? Ondan kaçınıyor mesela. Ya da haram diyor Allah-u Teala ama o küfür diyor mesela. Değil mi? Allah mesela ona yani haram kılmış ama adam diyor ki bu mübahtır diyor dinen. Bak dini bir kılıf giydiriyor. Bütün bunların hepsi nedir abiler? Böyle olan her türlü inanç, her türlü söz, her türlü eylem nedir abiler? Bunlar bidattır abiler. Yani bidat, kullu bidatin dalale, her şekilde nedir? Yerilmiştir değil mi abiler? Ama bidatta biz kaça ayırıyoruz? İkiye ayırıyoruz. Nedir? Bir haram olan bidat var, bir de küfür olan bidat var. Haramdan daha aşağı bidat var mı? Ama haramlar da abiler kaça ayrılıyor? Bir büyük günah var, bir de küçük günah var. Aynen bu da böyle. Bidatın da büyüğü var. Hani bidatlar haram diyoruz ya, her bidat aynı mertebede değil mi? Küfür olan, haram olan var ama haram olan bidatlar da ne haki? Ha, kısım kısım yani. Bir büyük olan bidat var. Yani haram olan ama büyük haram olan bidat var. Bir de mesela daha alt seviyede ama hepsi abiler bakın. Ne kadar önünüze bidat getirirseniz getirin, ne kadar bidat görüyorsanız görün, hepsi nedir? Hepsi haramdır. Ama haramın da dediğimiz gibi mertebeler, tıpkı masiyetin mertebeleri olduğu gibi büyük günah, küçük günah diye bidatın da aynı şekilde mertebeleri var. Abiler bakın. Ama biz ne diyoruz abiler? Her bidat böyledir diyoruz değil mi? Ama bazıları ne diyor bugün? Görüyorsunuz. Bir bidat-ı hasene var. Bir bidat-ı seyyiye var. Yani bir güzel bidat, bir de çirkin bidat. Abiler bakın şunu söyleyeyim de. Bazı Müslümanlar mesela diyorlar ki, yani zannediyorlar ki yani bu güzel bidat, çirkin bidat meselesi daha birkaç senelik mesele. Aslında önceden hiçbir alim, koskoca mesela böyle İmam Nevevi'ler, İmam İbn Hacer'ler falan vesaire böyle, yani o zaman hiç tartışılmamış. Hepsi zaten bidatın ne olduğunu inanıyorlardı. Hepsi küçük, hepsi kötü değil mi? Öyle mi abiler sizce? Abiler bu mesele çoktan beri tartışılan bir mesele. Bazı Müslümanlar zannediyorlar ki yok yani Ehl-i Sünnet alimlerin hepsi icma etmiş. Bütün hepsiyle böyle bütün büyük değerli olan ne kadar alim varsa, hepsinin böyle muteber gördüğümüz ne kadar alim varsa hepsi icma etmişler ki bidatın her türlüsü kötüdür. Güzel bidat diye bir şey yok. Öyle mi abiler? Bakın İz bin Abdüsselam değil mi? Sultanul Ulema, alimlerin sultanı, İmam Nevevi, İmam Suyuti, İbnül Cevzi, İmam Subki, İmam Gazzali, İbnül Arabi el-Maliki. İbn-i Arabi o kafir olan İbn-i Arabi el-Malik. İmam Kurtubi, Hattabi, Bedruddin el-Ayni mesela. Ondan sonra Zeynuddin el-Iraki, Ebu Şame, İbn-i Esir, İmam Karafi ve başka da alimler abiler. Allah hepsine rahmet etsin. Bu güzel alimler abiler bu konuda hata etmişler ama. Diyorlar ki bidat, güzel bidat ve çirkin bidat diye ikiye ayrılır. Demek ki o zaman abiler bu ta eskiden beri tartışa gelen bir mesele. Bu günümüze çıkmış olan bir şey değil. Ama biz abiler reddediyoruz. Hayır. Tamam bu alimler böyle demiş ama başka ben sana alimler getireyim. Onlar da ne diyorlar? Diyorlar ki bir güzel bidat, çirkin bidat diye bir şey yok. Ama abiler bak çok önemli bir şey. Çok önemli bir şey. Şimdi güzel bidat diye çok yapılan işler var ya. Aslında bazı o güzel bidatı kabul eden alimlere göre bile kötü bidat aslında. Öyle çok bidat var Türkiye'de. Mesela namazlardan sonra toplu tesbihat var ya. Ne diye yapılıyor mesela? Güzel bidat diye yapılıyor değil mi? Bu güzel bidat diye yaptıran hocalar var ya. Şu güzel bidatı kabul eden alimlerin güzel bidat tanımını bilmiyorlar. Aslında şu güzel bidatı kabul etmiş alimlere göre aslında o kötü bidat. Bir de tarifini öğrenmemiz lazım değil mi? Güzel bidat onlara göre ne? Kötü bidat onlara göre ne? Bakın güzel bidat nasıl tarif ediyorlar bidat genel olarak? Diyorlar ki Kur'an'a ve sünnete ve bu ikisinden anlaşılan şer'i kaidelere uygun ise, bak böyle bidatlar güzel bidatlardır diyor bakın. Şimdi dikkat edin. Allah Resulü zamanında yok. Sahabe zamanında yok. Ama diyor ki adam, bu alimler, bidat-ı hasene'yi kabul edenler diyorlar ki eğer Kur'an'a, sünnete ve bu ikisinden anlaşılan şer'i kaidelere uygunsa, eğer şer'i naslarla Kur'an ve sünnetle çatışık değilse, zahiren çatışmıyor. Ona aykırı bir ayet, hadis yok. Kötü olduğuna dair bir delil yok. Şeriatta kapsamına girdiği genel külli bir kaide de var. O zaman buna ne denilir? Sonradan çıkartılsa bile bu güzel bidattır, yapılır. Tam tersi, rahmetullah. Kötü bidat peki ne? Kur'an'a, sünnete, bu ikisinin anlaşılan şer'i kaidelere, icmaya muhalifse kötü bidattır diyor. Kur'an'a tersse, sünnete tersse, şer'i kaidelere tersse, bir icma var, ona tersse, diyelim şer'i bir hüküm var mesela. Eğer o senin yaptığın bidat şer'i bir hükmü kaldırıyorsa, belli bir sünnet var, o sünneti kaldırıyorsa, o sünneti bozuyorsa, değiştiriyorsa, unutturuyorsa, şeriatta kapsamına girdiği bir kaidesi de yoksa, o zaman bu nedir? Kötü bidattır diyorlar. Mesela örnek verin abiler, bunu anlamanız için. Mesela güzel bidata mesela bir örnek verelim abiler. Ne olabilir mesela?
Doğum günü.
Mesela mevlid. Mevlid kandili var ya. Abiler mevlid mesela peygamberin doğum günü sabit, mesela ki şu zamanda peygamber doğdu diyor ve adam ne yapıyor? O günü kutluyor. Bu nedir? Bidattır. Böyle bir şey yapmamış değil mi sahabeler? Peki şimdi şu alimlere göre, şu yaptığımız tarife göre bu güzel bidat mı, çirkin bidat mı? Güzel bidat. bu alemlere göre bile, şu saydık ki ismini abiler ve tarifini yaptık bakın şimdi. Onlara göre bile abiler nedir bu? Güzel bir zat. Niye? Mevlüt kandili. Bakın şimdi nasıl tarif etmiştik güzel bir zatı? Kur'an'a, sünnete ve bu ikisinin anlaşılan şerikatlar uygun. Şeriata, naslara çatışma halinde değil. Şimdi mesela Mevlüt kandilini reddeden bir ayet var mı? Yani Mevlüt kandili yoktur diye peygamberin maddesi var mı? Yok. Hatta nedir? Peygamberi sevmeyi Allah-u Teala değil mi? Peygamberi sevme, övme, onu yad etme. Bu zaten dinde olan şeyler, doğru mu? Başka naslarla çatışan bir mesele mi? Değil. Kötü olduğuna dair bir delil var mı? Yok. Doğru mu abiler? İcmaya ters mi? O zaman demek ki güzel bir zat. Bir sünneti kaldırıyor mesela. Var olan bir sünnet var. Ona zıt mı mesela? Bana mesela diyebilir misiniz? Mevlid kandilini kutma ya da diğer mesela kandiller. Bunlar var olan bir sünnet var. O sünneti kaldırıyor bu. Bu o sünneti unutturuyor. Var olan bir sünnet var. Onun tam tersi. Diyebilir misiniz? Yok. Hiçbir sünneti kaldırmıyor ki. Kaldırıyor mu? Anlaşıldı abiler. Bak bu alemlere göre Mevlid kandilidir, onun için regaiptir, Miraç kandili falan var ya. Güzel bir zattır abiler. Ama mesela kötü, güzel bir zat diye zannedilip de kötü bir zat olana örnek ver mesela. Namazlardan sonra mesela toplu tesbihat yapıyorlar ya. Güzel diye yapıyorlar. Kötü. Niye? Çünkü sabit ki hadisle. Ne yaparlardı Peygamber sallallahu aleyhi ve sahabe? Kendi başlarını yaparlardı. Doğru mu? Selam verdikten sonra herkes kendi başına zikrini yaparlardı. Bak sabit bir sünnet var ya. Bu toplu tesbihat ne yapıyor şimdi? Sabit bir sünnete ters. Heh. O zaman bu güzel olmaz. Bu alimlere göre de güzel olmaz. Anlaşıldı mı abiler? Ama biz diyoruz ki bakın. Hiç fark etmez. İster çok tarifin yapılan güzel bidat var ya, bize göre o da kötü bidattır abiler. O da kötüdür. Bakın altın değerinde size bir kural söyleyeyim abiler. Altın değeri bak, bu çok önemli. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında normalde sebebi, o işin yapılabilme sebebi, zemini hazır. Var. Yapmasına da peygamberin hiçbir mani yok. Hiçbir engel yok. İmkanı var, yapabilir normalde. Ama yapmamış. Ama yapmamış peygamber sen bunu. Ama o yapmadığı şeyi de Kur'an ve sünnette hususen de nehyetmemiş Kur'an'da. Öyle nehyedilmemiş. Mevlid kandili mesela anlatıyorum. Tamam. Kur'an-ı Kerim o konuda susmuş. Terk etmiş. Onu açıklamamış. Bu nedir abiler? Farz olarak veya müstahap olarak inanılırsa bunlar, söylenilirse bunlar da nedir abiler? Bidattır. Mesela bak Mevlid kandilini alın. Dedik ki bu güzel bidattır diye. Dedik ne dedik? Peygamber zamanında sebebi var. Bunu yapabilme sebebi, zemini hazır. Var mıydı peygamber zamanında bunu yapabilme sebebi oluşmuş muydu? Zemini oluşmuş muydu? Evet. Bunu yapma sebebi ne abiler? Peygamber zamanında olan sevgi. Değil mi? Ve onun doğumu. Peygamber zamanında onun doğumu gelmiyor muydu? Peygamber zamanında onun her sene ne oluyordu? Doğum günü geliyordu, doğru mu? Bak sebebi oluşuyordu, doğru mu? Ve Peygamber Efendimiz'e olan sevgi, muhabbet, bunu izhar edilmesi de imkanı vardı. Doğru mu? Bunu yapabilmelerine engelleyen bir sebep var mıydı? Yoktu değil mi? Ama Allah Resulü Selam bunu reddetmiş mi? Yapmayın demiş mi? Yapmayın demiş. Ama işte imkanı varken yapmadı ya, yine bidattır abiler. Anlaşıldı. İşte abiler buna ne denilir? Terki sünnet denilir. Bakın bu çok önemli. Sünnet kaçalıdır sünnet? İkiye ayrılır. Bir fiili sünnet var, bir de terki sünnet var. Fiili sünnet mesela ne? Peygamberin sözüyle, fiiliyle, takriyle, onaylamasıyla sabit olan şeylere ne denilir? Fiili sünnetler denilir. Ama aynı şekilde nedir? Bir de nedir abiler? Bu şekilde anlattığım şekilde terki sünnetler de var. Bu da sünnet. Yani Mevlid kandilini kutlamamak da nedir? Bir sünnettir abiler. Anlaşıldı. Bir fiili sünnet var, bir de terki sünnet var işte. Bu söylediğimiz kayıtlara göre eğer Peygamber Efendimiz yapmamışsa nedir? Yani Peygamber Efendimiz normalde yapabilirdi. Buna hiçbir engel de yoktu. Tamam, illa özel bir nehim olması lazım. Mevlid kandilini kutlamak caiz değil. Değil mi? Özel hususenle nehyetmesine gerek yok. Kur'an o konuda susmuş olabilir. Peygamber o konuda susmuş olabilir. Bir şey söylememiş olabilirler. Buna işte terki sünnet denilir abiler. İnşallah anlaşılır. Bu da sünnettir işte. Bir tane de örnek vereyim abiler mesela buna daha mesela iyi anlaşılsın diye. Niyeti dille söylemek var ya. Bakın abiler Hanefi ve Şafii fukahası niyeti dille söylemek. Mesela namaz öncesi işte abdest vesaire oruçta mesela niyet ediyoruz ya abiler. Toplumda mesela naygındır. Ne yaparlar mesela namaza dururken niyet ettim Allah rızası için. Öğle namazını farzını kılmaya döndüm kıble, kıblem Kabe'ye falan. Hatta böyle bazı tekerlemeler de var. Ne yapıyorlar mesela adam, yani normalde niyet şimdi neyle yapılır niyet? Kalp. Niyet kalple alakalı bir şey değil mi? Niyet var mı İslam'da? Var. Niyet meşru kılınmış. E niyet denince akla ilk gelen nedir? Kalptir. Ama ne yapmışlar şimdi mesela Hanefi ve Şafii fukahası? Bak alimler. Güzel bidat diye diyorlar ki niyeti dille söylemek nedir? Güzeldir. Şimdi soruyorum. Niyeti dille söylemek Peygamber Efendimiz'den yapılmış mıydı? Ha, güzel bidat diyor. Yok ya, böyle bir şey yok. Böyle bir şey rivayet gelmemiş. Ama ne diyor? Güzel bidat diyor. Niye? Kur'an ve sünnetle çatışıyor mu kardeşim? Şerikatlere muhalif mi? İcmaya muhalif mi? Yok değil. Bir sünneti kaldırıyor mu? Var olan bir sünneti kaldırıyor mu? Ben hem kalbime niyet ediyorum hem de dilime vuruyorum. Bir sünneti kaldırdı mı? Bir sünnete ters mi? Güzel bidat diyor. Biz ne diyoruz abiler? Normalde şunu yapabilme zemini, sebebi Peygamber zamanında oluşmamış mıydı? Namaz kılıyorlardı, oruçluyorlardı bak. O anda sebep var yani. O anda niyet getiriyorlar değil mi? O anda niyet getirirken yapabilirler miydi bunu? Yaptı mı peki? Yapsaydı muhakkak bize nakli olurdu. Doğru mu? En ufak, en ince ayrıntısı bile nakletmiş olan sahabiler bundan nakil ederlerdi. Yapmış mı? Yapmamış. Bu bir ibadetse ibadetlerde ne yapacağız? Gelene kadar yeni bir ibadet türü çıkartamayız. Velev ki Kur'an ve sünnette buna nehyeden bir şey olmasa bile, değil mi? Dillerine niyet etmeyin diye olmasa bile, değil mi? Kur'an ve sünnette çatışık olmasa bile bu yine nedir abiler? Bidattır. İnşallah mevzuyu fehmettik değil mi abiler? Evet. O zaman demek ki abiler, dolayısıyla iddialarına göre yani bu alimlerin, yani bir işin bidat olması için illa onun dinde hususen nehyedilmiş olması şart mı? Değil. Sabit büyük mü, kaldırmasına gerek var mı? Buna aykırı olması şart değil abiler. Evet. Zaten dediğim gibi bu terk-i sünnet ya aslında. Yani aslında terk-i sünnet olduğu için mesela niyete telaffuz etmek, mevlid kandili mesela, bunlar da aslında hani aslında her bir fiil aslında işin aslında ne yapıyor? Yine aslında sabit büyük mü kaldırıyor? Hani diyor ya onlar sabit büyük mü kaldırmayacak. E zaten işte bak bu terk-i sünnet. Değil mi? Bu terk-i sünnet aslında yine buna aslında ne yapıyor? Yani bir sünneti kaldırıyor aslında yine. Aslında hakikatte. Hakikatte yani tabii ki. O halde abiler Allah-u Teala bu ayette ne diyor? Diyor ki yani Allah Resulü din adına bir şey söylemeden, din adına değil mi? Bir daha çünkü dinle alakalı bir şeydir değil mi abiler? Hani şey, din kastı ve sevap, ibadet kastı yapılırsa ve dünyevi icatlar, örf adetler bidata girer mi? Girmez. Din ve din adına bir şey söylememişse biz de ne yapmayacağız? Söylemeyeceğiz o zaman. Onlara bir şey emretmemişse biz de emretmeyeceğiz. İzin vermemişse biz de ne yapmayacağız? Onu müstahap diye tavsiye etmeyeceğiz. Resulü sen yapmadan yapmayacağız abiler. Evet. Abiler bakın yine bu ayetin nehine şunlar da giriyor. Mesela hoş şeyler. Bunlar da mesela. Mesela yemek geldiği zaman. Şimdi diyor ya Allah Resulü'nün önüne geçmeyin. Bu ayette mesela ne de anlatılıyor? Mesela yemek geldi diyelim. Peygamber Efendimiz yemeğe başlamadan önce ne yapmayın? Yemeğe başlamayın. Allah Resulü'nün önüne geçmeyine bu da girmez mi? Değil mi? Heh, yemek geldi ortaya. Peygamber başlamadan sen başlama. Diyelim peygamberle beraber bir yere gidiyorsunuz. Değil mi? Önde kim yürüyecek? Peygamber sen yürüyecek. Sen önüne geçsen ne olacaksın? Allah Resulü'nün önüne geçmeyin diyor Allah-u Teala. Bak ne yapmış olacaksın o zaman? Geçmiş olacaksın. Ama tabii bazı maslahatlardan dolayı ne yapılabilir? Yürürken büyüğün önünden geçebilirsin değil mi? Hatta ben ilk zamanlar, onu şimdi söylemeden önce şunu söyleyeyim de. Evet. Affan yani ona... Şunu söyleyeyim abiler bakın, hatta İbn-i Zeyd diyor ki, İbn-i Zeyd ayetatta böyle şey yapmış, mana anlamış. La tukaddimu demek yani la temşu beyne yedeyi Resulillah. Yani Allah Resulü'nün önünde yürümeyin diye bu şekilde yani bedeni olarak yürümeyin. Abiler yani hoş bir nakil aktarayım, şöyle deniliyor. Küçüklerin büyüklerin önünde yürümesi ancak şu üç yerde caizdir. Şimdi evvela şunu söyleyeyim. Hani dedik ya yani şimdi peygamberin önünde yürüme değil mi? Aynı şekilde abiler alimlerin önünde de yürümeme o zaman buna da dahil. Çünkü niye? Alimler nedir peygamberlerin? Heh. Eğer ki yani burada Allah-u Teala bu da nehy ediyorsa yani peygamber önünde yürümeyeceksin. O başlamadan başlamayacaksın yemeğe değil mi? O ön, gitmeden sen gitmeyeceksin. O zaman buna nedir? Alimler de ilim ehli nedir? Allah'ın değer verdiği insanlar da nedir? Buna dahildir o zaman. Heh. Evet. Mesela bakın üç yerde diyorlar küçükler büyüklerin önüne yürüyemez. Nereler abiler? Üç yerde affan yürüyebilir. Nereler orası? Sizce? Birincisi gece yürüdükleri zaman. Yani gece vakti yani gece vakti. Normalde büyük önde olur değil mi? Ama şu üç yerde ise bu caiz değil. Bu caizdir. Birisi gece yürüdükleri zaman, çünkü gece vakti ya şimdi ne yapacak yani, hürmet olarak sen bir tehlike olursa sen karşılayacaksın. Birincisi bu. İkincisi bir ordu geldiğini gördükleri zaman. Yani bir ordu mesela geliyor, bir tehlike geliyor, yani böyle saldırı var. Hemen o anda ne yaparlar? Küçükler arkadayken hemen öne geçerler. Üçüncüsü de ne? Eğer ki böyle bir suluk yere, bir sel gibi böyle bir yere, tehlikeli bir yere girecekseler, ilk başta kim girer? Küçükler girer değil mi? Bu üç yerde diyorlar. Yani suluk yere, sel olan, keza biz de katabiliriz yani şeydir. Tehlikeli olan yerlerde girileceği zaman da o zaman önüne geçebilirsin. Hatta abiler ilk zamanlarda biliyor musunuz abiler? Bir genç, yaşlı olan bir kimsenin önünde, bak burada büyük büyük de girer buna, illa alim olmasına gerek yok. Değer veren, İslam'ın değer verdiği herkese girer abiler. Bir genç, bir adamın, bir hoca yani bir yaşlının önünde yürüdüğü zaman abiler, ilk zamanlarda ne olurmuş biliyor musunuz? Genel rivayetler, Allah onun yerin dibine geçiriyormuş. Evet abiler, ilk zamanlarda bir genç yaşlının önünde yürüdüğü zaman Allah onu yerin dibine geçiriyor abiler. Evet. Hani buna dediğimiz gibi alimler sırf Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, mesela Ebu Darda'na gelen bir rivayet. Ebu Darda diyor ki Resulullah sen beni diyor Ebu Bekir'in önünde yürürken gördü diyor beni. Ebu Darda da çok değerli bir sahabe. Diyor ki Ebu Darda beni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir'in önünde yürürken gördü. Dedi ki bana temşi emame men huve hayrun minke fid dunya vel ahira. Sen hem dünya hem de ahirette senden daha hayır olan bir kimsenin önünde mi yürüyorsun? Güneş hiç nebilerden ve rasullerden sonra hiçbir kimsenin üzerine doğmamıştır ve hiçbir kimsenin üzerine batmamıştır ki Ebu Bekir'den daha hayırlı ve daha faziletli olsun. Böyle bir adam diyor yani. Bu büyükse, Allah değer vermişse, o zaman onun önünde ne yapmayacaksın? Yürümeyeceksin diyor. Evet abiler. Yani şimdi daha aslında var da. Yani hep geçen derse mesela normalde demiştim bitireceğim ayeti ama bitmiyor işte. Yani meseleler çünkü önemli yani. Şu anlattıklarım gerçekten önemli abiler yani. Bir türlü birinci ayeti bitiremedik. İnşallah öbür derste inşallah Allah'ın izniyle biter yani. Velhamdülillah Rabbim.